Ayrım 5. Kadınlar Dekameronu. Julia Woznesenskaya. Sayfa 51. İkinci gün. Baştan çıkarılanlar ve terk edilenler üzerine. Karantinanın ve Dekameron'un ikinci günü ilkinden de heyecanlı başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kadınlar akşama anlatılacak öykülere hazırlandılar. Ve nihayet akşam olunca da ilk olarak Larissa söze başladı. Birinci öykü. Biyolog Larissa günün anlamına uygun bir açılış yapıyor. Size bir fıkra anlatmak istiyorum. Tüm aldatılan ve terk edilenler üzerine söylenmiş öykülere ışık tutuyor. Öyle mi değil mi siz kendiniz karar verin. İki kişi ormanda uzanmış yatıyor. Erkek baştan çıkarıcı her türlü hünerini gösteriyor. Kız önce nazlanıyorsa da sonunda kendini ona teslim ediyor. Beni seviyor musun Vanya? Seni seviyorum. Benimle evlenecek misin? Seninle evleneceğim. Beni bir çocukla ortada bırakmayacaksın. Hayır, bırakmayacağım. Bana bir yoldaş dairesi satın alacak mısın? Alacağım. Kürk de alacak mısın? Onu da alacağım. Benimle tatile gidecek misin? Evet. Bana bir şemsiye hediye eder misin? Of, şemsiyeye neden ihtiyacın var ki? Evet. Hayat böyledir işte, dedi kendi öyküsüyle şimdi sırada olan sokakların kızı Sina. Ben de bu konuda size bir roman yazabilirim. Ama bu kez kendimden bahsetmeyeceğim. İkinci öykü. Bu öyküde Sina kendi ilk aşkının tıpkısını yaşayan kızın yazgısını anlatıyor. Anlaşılan askerlerin sevgisi kısa ve belirsiz. Ancak burada asker sevgisinin kısalığından ve belirsizliğinden söz ederken sadece kadınlara karşı duydukları sevgiyi kastediyoruz. Askerin vatanına, Komünist Partisi'ne ve internasyonel ideallere olan sevgisinden asla kuşku duyulmaz. Kimse bizi Sovyet ordusuna iftira etmekle suçlamasın. Çünkü Odessa'da denildiği gibi bir askerin sevgilisine ihaneti başka, vatanına ihaneti başkadır. Arada dağlar kadar fark vardır. Bizim köyümüzde Klavka adında biri vardı. Yoksul mu yoksul bir kızcağız. Klavka'nın peşinde bir sürü asker vardı. Ama o hepsini kendisinden uzak tutuyordu. Biri biraz yaklaşacak olsa ağzına bir tane yapıştırıyordu. Bekareti Klavka'nın tek çeyiziydi ve bütün kuvvetiyle koruyordu onu. Babası sarhoşun tekiydi. Annesi de sakattı. Tecavüze uğrama korkusundan sinema veya dans dönüşü hiçbir erkeğin kendisine eve kadar eşlik etmesine razı olmuyor, kimsenin beğenmediği kızlarla birlikte eve dönüyordu. Ama hani bir söz vardır, kurnaz popo da tekme yer diye. Ukraynalıların takma adlarını bilirsiniz ya, kelle. İşte kellelerden biri onun peşine düştü. Bir starşinaydı, yani görev süresi neredeyse dolmak üzereydi. Bir dolu çarpık yola başvurarak kızı elde etmeye çabaladı durdu. Ukrayna'daki o güzelim bahçeli evinden ihtiyar zayıf bünyeli annesinin ne yazık ki artık hiçbir şey ile uğraşamadığından, hiçbir iş göremediği için bir yardımcıya ihtiyacı olduğundan vesaire vesaire bahsetti durdu. Klavka kulaklarını dikti ve Ukraynalının kendisini danstan sonra eve getirmesine izin verdi. Onunla çalılıkta buluşmaktan kaçındı. Aklı başından uçmadıydı ya. Ukraynalı daha da kurnaz davranarak kızı anne babasının yumuşacık yatağına atıverdi. Kızı baştan çıkarıp sahip olduktan sonra da ona evlenme teklif etti. Klavka çok sevindi. Annesi babası ondan da çok sevindiler. Kızcağız sevinç içinde zengin güneye gideceğini ve artık aç kalmayacağını anlattı. Ailesi sahip oldukları son koyunu da kesti, domuzu sattı. Vodka parası için borca girildi. Kısacası kızlarına güzel bir düğün yapabilmek için hiçbir şeyden kaçınmadılar. Evlenme dairesine Ukrayna'da gitmek istedi bu starşina ve Klavkasına dedi ki, evlendi mühürünü neden yakında geri vereceğim asker belgeme vurdurayım ki? Pasaport çok daha emin. Klavka buna hiç itiraz etmedi. Asker belgesine basılan mühürleri iyi biliyordu. Terhisten sonra belge de koca da ortadan kayboluverirdi. Böylece düğün yapıldı ve bizim starşina Klavkası ile birlikte annesine gitmek üzere hazırlıklara başladı. Bavullar satın alındı ve gerekli gereksiz her şey içine dolduruldu. Starşina evi gezdi ve Klavka'nın ne kadar çeyizi varsa hepsini aldı. "Anacığım, bize bunu veriverin, şunu da. Yeni bir ev açmak için hepsi gerekli bize," dedi. Hatta duvardaki ikonu bile aldı. "Siz sevgili ana babamızın kutsal anısı olarak evimize asacağız," dedi. Bavulları trenin yük vagonuna yerleştirdi. İki tren bileti aldı. Ucuzundan değil, aksine özel kompartıman için olan en pahalısından. Ve böylece bizim genç çift mutluluğa doğru yola çıktılar. Biz, diğer kızlar, Klavka'yı istasyona kadar geçirdik. Ah, ona nasıl imrenmiştik, ne şans vardı onda. Zekasıyla neler başarmıştı. Ama ne yazık ki çok erken imrenmişiz Klavka'ya. Yola çıktıklarından 2 gün sonra Klavka'nın annesi bir telgraf aldı. "Anne, bana para yolla ve askeri birlikten Mihail'in adresini öğren. Yolda birbirimizi kaybettik." Klavka'nın annesi telgrafı gösterdiğinde bütün köy halkı ona güldü. Gene de kıza acıdıklarından Mihail'in adresini verdiler ona. Klavka'nın annesi parayı nereden buldu da gönderdi bilemiyorum. Düğün onları mahvetmişti çünkü. Bir ay sonra bizim akıllı Klavka'dan bir mektup geldi. Mihail'in yaşadığı köyü ve evi bulmuştu. Ona kapıyı kucağında 2 yaşlarında bir erkek çocuğu olan genç bir kadın açmıştı. Klavka hıçkıra hıçkıra kadına Mihail'in onu nasıl aldattığını anlatmış, kadın karşısındakinin kim olduğunu anlayınca tırpanı kaptığı gibi onu kovalamış. Bizim aldatılıp da terk edilen kızımız buydu işte. Şimdi Klavka'nın nerede olduğunu kimseler bilmiyor. Belki o da benim gibi kötü yola düşmüş. Bu çok kolay olduk. Pek çok hapishane çorbasına kaşık sallamıştır. Belki de çoktan öldü gitti. Bundan sonra öykü anlatma sırası Natasha'daydı. Başlamadan önce bir açıklama yaptı. "Benim öyküm Sina'nınkine çok benziyor ama sonu mutlu bitiyor. Benim aldatılıp da terk edilmişimin sonunun iyi olması tamamen inanılmaz derecedeki olumlu koşullara bağlı. Bunu unutmayın." 3. Öykü. Mühendis Natasha'nın öyküsü, aldatılan ama büyük bir safiyet ile bilgeliğin çakışmasıyla sonunda mutluluğu bulan kızın öyküsünü anlatıyor. Bizim çizim büromuzda Sveta Paranonova adında bir teknik ressam kız vardı. Son derece güzel fakat akıl almaz derecede saftı. Örneğin kuş sütü marka çikolatanın gerçekten kuşların sütünden yapıldığına bile inanırdı. Bu nedenle onunla dalga geçer takılırdık. Sveta kızı yumuşak, kuş sütü emmiş alık alık. Günün birinde bir iş için buraya gelen Erivan'ın yakışıklı bir Ermeni delikanlısı göründü bizim büroda. Tabii hemen bizim Sveta'ya asıldı ve gördüğümüz kadarıyla da başarılı oldu. İkisi göz kamaştırıcı bir çift oluşturdular. Sveta bir zambap kadar beyaz ve ince, öteki ise simsiyah gözleriyle dağlarda yaşayanların o sert güzelliği içinde. Aman o simsiyah gözler nasıl da kıskançlıktan kamaşırdı. Sonunda delikanlı bizim kas kafalıyı memleketine gidip anne babasına düğün hazırlıklarını haber vereceğini söyleyerek kandırdı. Ve gerçekten de bizim Sveta'yı kocaman karınlı bir gebe olarak arkasında bırakarak gitti. Svetacık koca karnıyla Rafi adı buydu Erivanlı'nın sabırla bekledi. "Gelecek, bana söz verdi," diyordu. Anne ve babasıyla her şeyi konuşup evlenme hazırlıklarını tamamlayana kadar epey zaman geçer diye düşünüyordu. Kısa süre sonra Rafik sözde düğün hazırlıkları ile uğraşa dursun bizim Sveta bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Kendini biraz toparladıktan sonra da yol hazırlıklarına başladı. "Aptal olma," dedik ona. "Sen şimdi bir annesin. Bu kadar kolay inanır, güvenir olamazsın," dedik. "Artık yalnızca kendinden sorumlu değilsin. Çocuğunla böyle bir maceralı yolculuğa çıkman çok aptalca." Ama o bizim söylediklerimizi tam olarak dinlemedi bile. Ya hastalandıysa, ya önemli bir şeyi olduysa diye adresini bile bilmediği adamın yanına gitmek üzere Erivan'a doğru yola çıktı. Bir ay sonra bir düğün resmi aldık elimize. Rafik ve Sveta mutlu çift olarak poz vermişlerdi. "Bravo bizim Sveta'ya, düşündüğümüzden de akıllıymış. Bu keratayı nasıl yola getirdi acaba?" Yazın bizim bürodan biri tatile Ermenistan'a gitmişti. Oradayken Sveta'yı ziyaret etmiş. Bizim aptal kızın kucağında oğlu ile doğru Rafikler'e gittiğini ve annesiyle babasına o nerede diye sorduğunu öğrendik. Görevli olarak Moskova'da demiş annesiyle babası. Siz kimsiniz? Ben karısıyım, bu da oğlu, küçük Rafik. Günaydın büyük anne, günaydın büyük baba. Zavallı ihtiyarlar şaşkınlıktan dona kalmışlar. Ama Sveta devam etmiş. Sizi bulduğuma o kadar sevindim ki, Rafik'e ne oldu? Bu kadar uzun süre iş seyahatinde miydi? Yoksa hasta mıydı? Bizi almaya neden gelmedi? Rafik'in annesi akıllı bir kadın olmalı. Torununu kucağına alıp içeri girmiş. Davetsiz gelen gelinine yemek hazırlamış. Ve yemekten sonra kelimesi kelimesine her şeyi ona anlattırıp olanı biteni öğrenmiş. Çok geçmeden de karşısında kocaman bir bebek olduğunu anlamış. Gidip her şeyi kocasına aktarmış. 4 hafta sonra Rafik eve dönmüş. Bahçede bekleşen misafirleri görünce, "Burada neler oluyor anne, kız kardeşim mi evleniyor?" diye sormuş. "Hayır yavrum, kardeşin değil, sen evleniyorsun." Aynı anda yaşlı baba evden kolunda bizimkiyle çıkmış. Hemen Rafik'in kollarına atlayan Sveta ona sarılmış ve "Neden bana o kadar uzun zaman hasta olduğunu ve iş gezisine gittiğini yazmadın? Seni o kadar merak ettim, biraz daha bekleseydim deli olacaktım." demiş. İhtiyar baba, "Böyle bir çocuğu sen nasıl aldatabilirsin?" diye yumruklarını sıkmış. Böylece bizim Sveta asla aldatılıp terk edilmiş olduğunu öğrenemedi. Şanslı kızmış. Natasha'dan sonra kadınlar tarafından gizlice nomenklatura kadını diye adlandırılan Valentina öyküsünü anlatacaktı. Hepsi ona doğru döndüler. Acaba yine bir ahlak dersi mi verecekti? Ama bu sefer tasalanmaları boşunaydı. 4. öykü. Nomenklatura kadını Valentina öyküsünde fantastik bir dış ülkeye kaçma olayı anlatıyor. Bu arada Sovyetler Birliği'nden batıya iltica etmenin sadece fantastik olduğu da unutulmamalı. Emekçi delegeleri komisyonlarında kimsenin aklına bile gelmeyecek bazı olaylar üzerinde çalışıldığını biliyor muydunuz? Örneğin babalık davası. Çocuklu evli bir adam aniden ölüyor. Ondan sonra karısı, o öldükten sonra dünyaya getirdiği çocuğun kocasından olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Böyle durumlara çok ender rastlanır ve çoğu da çözülemez. Mahkeme önünde bir karara varılmak istendiğinde bile. Buna bakıp bizim mahkemelerimizin bir çıkmazda olduğu söylenemez elbette. Bir defasında böyle bir olay çözüldü, hem de olumlu bir şekilde ve çabucak. Günün birinde bir yaşlı kadın geldi ve dedi ki, "Oğlum öldü ama filoloji fakültesi öğrencisi olan bir kızın ondan kısa süre önce bir çocuğu oldu. Torunumuzun, oğlumuzun adına geçirilmesi işleminin yapılmasını istiyoruz. Bu olabilir mi?" Biz, "Tabii olabilir" dedik. "Ama eğer ölen oğlunuzun nikahlı bir karısı varsa, bu kadın kocasının kendisini bu öğrenci kız ile aldattığını onaylamalı. Ayrıca oğlunuzdan karısına kalacak dul maaşı hakkında da bir anlaşma sağlanmalı. Çünkü şimdi bu çocuk da bu paradan yararlanacak." Ertesi günü büroya genç bir kadın geldi ve "Evet, bu çocuk benim kocamdan. Onun da benim çocuklarımla aynı adı taşımasına bir itirazım yok" dedi. Bu kadar asalet doğrusu bizi hayrete düşürdü. Yine de diğer şahitleri dinlemek istedik. Diğer şahitlerin hepsi ölenin komşularıydı ve hepsi de aynı şeyleri söylediler. Ölen adamın adı geçen kızı karısının evde olmadığı zamanlarda eve getirdiğini ve ortak mutfakta diğer kiracıların önünde karısından boşanmak ve onunla evlenmek istediğini söylediğini belirttiler. Ayrıca adamın ona para verdiğini, kızın da ona ara sıra hediyeler getirdiğini gördüklerini anlattılar. Yönetici de gelip aynı ifadeyi verdikten sonra babalığın kabulü için hiçbir engel kalmamıştı artık. Tam bu sıralarda da zaten çocuk doğmuştu. Biz, Sovyet vatandaşlarımızın artan sorumluluk duygusundan kıvanç duyarak babalık belgesini hazırladık. Burada bir erkek bir kadını baştan çıkarmış ve zavallıyı acıklı bir şekilde terk etmişti. O zavallı da bebeğini dünyaya getirmiş, çocuğuna babasının adını verebilmişti. Çocuğu da onun adına emekli maaşı almaya hak kazanmıştı. Hem de bütün yalnız yaşayan anneler gibi sadece 5 ruble değil, bayağı iyi bir miktar. Ve bütün bunların hepsi aklı başında ve dürüst insanlarımızın onun lehinde tanıklık etmesi sonucu sağlanabilmişti. 4 hafta sonra duyduk ki bu aldatılan ve terk edilen insan bütün yeni akrabalarıyla birlikte İsrail'e göç etmiş. Doğumdan bir gün evvel seyahat için gerekli izni alınmış. Bizim tarafımızdan da her şey ayarlandığına göre. Doğan çocuğun gerçekten ölen adamdan mı yoksa başkasından mı olduğunu asla öğrenemedik. Evin yöneticisini ve komşuları yalan ifade vermekle suçlama çabalarımız da boşa gitti. Neyi kanıtlayabilirdik ki? Bize sık sık bu olay hatırlatılır. Bir kez daha tekrarlanmasın diye. Valentina daha lafını bitirmişti ki Galina atıldı. İzninizle Valentina, çocuğun ölen adamdan olmadığını nereden çıkardınız? Anlamadınız galiba. Söyledim ya, hepsi birden İsrail'e tüymüşler yani. Peki bunda kötülük nerede? Bunların hepsi vagonların lokomotife takılmaları gibi. Çocuğa ve sözde aldatılmış, terk edilmiş kadına takılmışlar. Bunun dürüstçe bir şey olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Peki, demek ki dışarıya gitmek istediler. Ama pasaportlarına gayet kolay vize almak, uçak biletlerini temin etmek ve uçağa atladıkları gibi gitmek, bunu yapamazlar mıydı? Tabii, kendilerine izin verildikten sonra, buyursunlar gitsinler, kimse onları zorla tutamaz. Ha yani, sizce İsrail onlara gerekli izini vermezdi, öyle mi? Neden İsrail? Onlara bu izni biz veremezdik, devlet güvenliğini koruma açısından. Çok teşekkür ederim. Valentina, siz bize çok ilginç bir öykü anlattınız ama son derece de Sovyet aleyhtarı bir öykü. Herkes bu şaşırtıcı kapanışa güldü ama kimse politika hakkında daha fazla konuşma heveslisi olmadığından da Albina'ya dönüp öyküsünü anlatmasını rica ettiler. 5. ayrımın sonu, sayfa 60.